Ayrım 36, Başbakan Arthur Hailey, sayfa 352. İkinci kısım. Harvey Warren'ın evi, Ottawa'nın kuzeydoğusundaki Rockleaf Park kasabasında iki katlı ve gösterişli bir evdi. 8'i birkaç dakika geçe parti yöneticisinin Jaguar'ının farları, bir zamanlar daha romantik olması için McKay'in çalılığı diye adlandırılan, şimdi ise başkentin seçkin kişilerinin şık, sakin yerleşme yeri olan keskin dönemeçli kasabanın ağaçlıklı yolunu aydınlattı. Richardson'ın birkaç dakika daha araba kullandıktan sonra eriştiği Warren'ın evi, uzun hilal biçimi bir araba yolundan ulaşılan ağaçlık ve kırlık geniş bir alan üzerine yapılmıştı. Cephesi kesme taşlarla kaplı olan evin içine iki beyaz sütunun ortasındaki beyaz ve çift kanatlı kapıdan giriliyordu. Çimenlerin batısında ve doğusunda Richardson, Fransız Büyükelçisi de bir yüksek mahkeme yargıcının evleri olduğunu biliyordu. Tam sokağın karşısındaysa muhalefet lideri Bonner Dates oturuyordu. Jaguar'ın yarım ay şeklindeki araba yolunda park ederek sütunların arasından geçti ve zilin parlak düğmesine bastı. Zil sesi evin içinde hafifçe çınladı. Bir smokin ceketi ve kırmızı deri terlikler giymiş olan Muhaciret Bakanı beyaz kapılardan birini açtı ve dışarı baktı. "Ah," dedi, "siz misiniz? İçeri buyurun." Ses tonu ve davranışı hiç de cana yakın değildi. Ayrıca dili de biraz kayıyordu. Richardson bulan Harvey Warren'ın elindeki sek viskiyle dolu gibi gözüken kadehin ve belki de daha önce yuvarladığı birkaç tanenin sonucu olduğunu tahmin etti. Yapmaya geldiği şeye yardımı dokunacak bir durum yaratmayacağını da düşündü. Ama belki de faydası olabilirdi. Bazı insanlarda içkinin ne gibi etki yapacağı tahmin edilemezdi. Parti yöneticisi adımını içeri meşe kaplı geniş holün ortasını örten uzun tüylü Rus halısının üzerine attı. Harvey Warren'dır yüksek arkalıklı bir Elizabeth koltuğu işaret etti. "Paltonuzu oraya bırakın," diye emredip beklemeden açık kapıya doğru ilerledi. Richardson kalın paltosunu çıkardı ve onu izledi. Warren'dır başıyla kapının arkasındaki odayı gösterdi. Richardson'la onun peşinden kare biçimi geniş çalışma salonuna girdi. Yerden tavana kadar üç duvar kitaplarla kaplıydı. Richardson bunların çoğunun pahalı el işi ciltler olduğunu fark etti. Dördüncü ve lambri kaplı duvarın orta yerinde büyük bir taş şömine vardı. Daha önce burada ateş yakılmıştı ama şimdi ocakta yalnız kül haline gelmiş odunlar için için yanıyordu. Bir kenara koyu renk cilalı malın bir masa konmuş, deri kaplı koltuklar odanın sağına soluna kümelenmişti. Ama asıl odaya hakim olan şey şöminenin üzerindeydi. Duvardaki lambriye çıkıntı yapan bir dikdörtgen monte edilmişti. Gizli ışıklarla ve ustaca aydınlatılan dikdörtgenin içinde hava kuvvetleri üniforması giymiş genç bir adamın tablosu vardı. Bu Harvey Warren'ın bürosundaki resmin benzeriydi ama daha da büyütülmüştü. Richardson dikdörtgenin alt kısmının bir raf meydana getirdiğini gördü. Bunun üzerinde üç şey vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bir Mosquito bombardıman uçağının küçük boy bir maketi, cebe sığacak boyda ve plastik kap içine katlanmış bir harita ve diğer ikisinin arasında kumaşı ve şeridi eskimiş yıpranmış bir hava subayı şapkası. Parti yöneticisi birden Millen'in sözlerini hatırladı. Bir çeşit put. Harvey Warren'dır arkasından yaklaşmıştı. "Oğlum Howard'a bakıyorsunuz," dedi. Bu şimdiye kadar yaptığı en cana yakın hareketti. Sözlerine viski kokulu bir soluk da eşlik etmişti. "Evet," dedi Richardson, "oğlunuz olduğunu tahmin etmiştim." Bütün ziyaretçilerin geçirdiği bir törene zorlandığını hissetti. Bu çabucak atlatmak istediği bir şeydi. Ama Harvey Warren'ı atlatmak imkansızdı. "Sanırım resmin altındaki eşyaları merak ediyorsunuzdur," dedi. "Hepsi Howard'ındı. Onların bana geri gönderilmesini istedim. Savaşarak öldüğümde üstünde bulunan her şeyin. Bir dolap dolusu eşya, birkaç günde bir bunları değiştiriyorum. Yarın küçük uçağı kaldırıp yerine bir cep pusulası koyacağım. Haftaya Howard'ın cüzdanı haritanın yerini alacak. Şapkayı çoğu kere orada bırakıyorum. Bazen sanki bu odadan içeri giriverip şapkasını giyecekmiş gibime geliyor." ne cevap verebilirsin diye düşündü Richardson. Başka kaç kişinin aynı sıkıntıyı geçirdiğini merak etti. Eğer dedikodular doğruysa bunların sayısı oldukça fazlaydı. Çok iyiydi dedi Warren'dır. Dili hala kayıyordu. Karakteri baştan başa kusursuzdu ve bir kahraman olarak öldü. Sanırım bunu duymuşsunuzdur. Duymuş olmanız gerekiyor diye sertçe ekledi. Evet diye başladı Richardson, sonra sustu. Ne söylerse söylesin karşısındakinin sözlerini kesemeyeceğine inanıyordu. Fransa üzerinde bir hava akını vardı diye açıkladı Muhaciret Bakanı. Sanki hikayeyi daha önce birçok yerler anlatmış gibi sesi canlandı. Mosquito'daydılar. Şuradaki küçük model gibi iki kişilik bombardıman uçaklarında. Howard gitmek zorunda değildi. Zaten kendinden beklenilenden çok fazlasını yapmıştı ama gönüllü olarak başvurdu. Hava filosuna o komuta ediyordu. Bakın diye söze karıştı Richardson, artık başlamamızın iyi olacağını. Onu durdurmak istiyordu, şimdi durdurmak, hemen. Warren'dır sözünün kesildiğini bile fark etmedi, gürledi. Howard'ın sayesinde akım başarıya ulaştı. Hedefler çok iyi korunmuştu ama yine de buraları bombaladılar. Parti yöneticisi çaresizlik içinde inledi. Sonra geri dönerlerken Howard'ın uçağı isabet aldı ve Howard ağır yaralandı ama uçmaya devam etti. Sakat bir uçakta, dönüş yolunda her milde savaşarak yardımcısını kurtarmak istedi. Kendisi ölmek üzere olduğu halde. Warren'ın sesi kesildi, içkinin sebep olduğu hıçkırığı bastırmak ister gibiydi. Ulu tanrım diye düşündü Richardson, ne olursun bu hikaye artık sona ersin. Ama Warren'dır devam etti. Dönüşü başardı ve yere indi, yardımcısı kurtuldu ve Howard öldü. Sesi değişip şikayetçi bir tona büründü. Ona ölümünden sonra Victoria haçı verilmesi gerekiyordu veya hiç olmazsa DFC. Şimdi bile bazen bunu istemem gerektiğini düşünüyorum Howard'ın anısı için. Sakın ha. Parti yöneticisi sesini duyurmaya iyice niyet ederek bağırmıştı. Bırakın geçmiş olduğu yerde kalsın, ellemeyin. Muhaciret Bakanı bardağı dikti, Richardson'a işaret etti. Eğer içki isterseniz kendiniz hazırlayın. Teşekkürler. Brian Richardson üzerinde tepsiyle bardaklar, buz ve şişeler duran masaya doğru döndü. Buna ihtiyacım var diye düşündü. Bardağa bolca çavdar rakısı doldurdu, üzerine buzlu su kattı. Arkasını döndüğünde Harvey Warren'ın kendisini dikkatle seyrettiğini gördü. Sizden hiçbir zaman hoşlanmadım dedi Muhaciret Bakanı. En başından beri hiç hoşlanmadım. Brian Richardson omuz silkti. Sanırım benden hoşlanmayan tek insan siz değilsiniz. Siz Jim Howden'ın adamıydınız, benim değil diye üsledi Warren'dır. Jim parti yöneticisi olmanızı istediğinde ben buna karşı çıktım. Herhalde sizi bana düşman etmek için Jim bundan bahsetmiştir. Hayır, hiçbir zaman söylemedi. Richardson başını salladı. Beni size düşman etmek istediğini de sanma. Bunun için bir sebep yok. Warren'dır hemen sordu. Savaşta ne yaptınız? Bir sürü orduda bulundum. Dikkate değer fazla bir şey yok. Kuzey Afrika çöllerinde ve savaşın en hızlı sıraları İtalya'da geçirdiği günlerden bahsetmedi. Eski çavuş Richardson bunlara pek az değindi. En yakın arkadaşlarıyla konuştuğunda bile savaş anıları, bir sürü boş zafer onu sıkıyordu.
Böyle küçük görevler almış olan sizlerin derdi bu. Hepiniz canınızı kurtardınız. En önemli olanlara gelince...
Harvey Warren'ın bakışları resme çevrildi. Bunların çoğu kurtulamadı. Mr. Warren'dır dedi parti yöneticisi. Oturabilir miyiz? Sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Bu işi bitirip evden çıkıp gitmek istiyordu. İlk kez Harvey Warren'ın aklından şüpheye düştü.
Başlayın öyleyse.
Muhaciret Bakanı karşılıklı iki koltuğu işaret etti. Warren'dır masaya gidip bardağına viski doldururken Richardson kendini koltuklardan birine attı. Peki dedi, dönüp koltuğuna yerleşen Warren'dır, söyleyin bakalım. Richardson doğrudan konuya girmeye karar verdi. Başbakanla aranızdaki anlaşmayı biliyorum dedi alçak sesle. Parti başkanlığını, televizyon imtiyazını ve geri kalan her şeyi. Sıkıcı bir sessizlik oldu, sonra gözleri kısılan Harvey Warren'dır hırladı.
Jim Howden söylemiştir. İki yüzlü bir oyun oynuyor.
Hayır, Richardson şiddetle başını salladı. Şef söylemedi. Benim bildiğimin de farkında değil. Eğer fark ederse çok şaşıracağını sanıyorum.
Yalan söylüyorsun İtoğlu it.
Warrender yerinde sallanarak ayağa fırladı. Nasıl isterseniz öyle düşünebilirsiniz dedi Richardson soğukkanlılıkla. Ama neden yalan söylemek zahmetine katlanayım? Nasılsa konuyu ne şekilde öğrenmiş olduğum bir şey değiştirmez. Önemli olan bunu bilmem.
Peki diyerek fırtına gibi devam etti Warrender. Demek buraya şantaj yapmaya geldin. Ama sana şunu söyleyeyim, harika çocuk. Bu anlaşmanın duyulup duyulmaması umurumda değil. Tersine eğer bunu açıklamakla beni tehdit ediyorsan son gülen ben olacağım. Senden önce davranacağım. Gazetecileri çağırıp söyleyeceğim burada bu akşam.
Lütfen oturun diye onu zorladı Brian Richardson. Seslerimizi alçaltsak daha iyi olmaz mı? Karınızı rahatsız edebiliriz.
Evde yok dedi Harvey Warrender kısaca. Evde kimse yok.
Ama yerine oturdu. Buraya tehdit etmek için gelmedim dedi parti yöneticisi. Rica etmeye geldim. Önce en kolay yolu deneyeceğini düşündü. Bunun başarıya ulaşacağını pek ummuyordu. Ama ikinci yolu ancak başka şeyler işe yaramazsa kullanabilirdi.
Rica mı diye sordu Warrender. Rica ile ne demek istiyorsun?
Ne ifade ediyorsa ona. Sizden şefin üzerindeki baskıyı kaldırmanızı istiyorum. Geçmişi unutmanızı, anlaşmayı geri vermenizi.
Ah tabii dedi Warrender alaycı bir tavırla. Sonunda buna geleceğini tahmin etmiştim.
Richardson sesinin etkileyici çıkmasına gayret etti. Bunun artık size bir yararı dokunamaz Mr. Warrender, anlamıyor musunuz?
Benim birden anlamaya başladığım tek şey sizin bunu neden yaptığınız. Kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Eğer anlaşmayı açığa vurursam Jim Howden'ın sonu gelir ve onunla birlikte siz de düşersiniz.
Sanırım böyle olur dedi Richardson yorgunlukla. Ama ister inanın ister inanmayın bunu pek düşünmemiştim. Gerçekten doğru diye düşündü. Bu ihtimal aklına en son gelmişti. Merak etti. Neden bunu yapıyordu? James Howden'a olan bağlılığından dolayı mı? Kısmen bundan dolayı olduğunu tahmin etti ama asıl neden daha derin olmalıydı. Cevap, James Howden'ın bütün kusurlarına rağmen başbakanlıkta ülkesine çok yararlı oluşu değil miydi? İktidarı elde etmek için nelere göz yummuş olursa olsun karşılığında bundan fazlasını, çok daha fazlasını vermişti. Utanç ve rezalet içinde mahvolmaktan daha iyisine layıktı o Kanada'da. Brian Richardson şu an yaptığının belki bir çeşit yurtseverlik olduğunu düşündü.
Hayır dedi Harvey Warrender. Son ve kesin cevabım hayırdır.
Demek mutlaka silahını kullanması gerekiyordu. Birbirlerini incelerlerken sessizlik uzadı. Eğer dedi parti yöneticisi ara fikirlerinizi değiştirmeye zorlayacak bazı bilgilerim olduğunu söylesem. Öyle bir bilgi ki bunu aramızda bile tartışmaktan çekiniyoruz. Fikrinizi değiştirir misiniz? Muhacirat Bakanı kesin bir sesle dünya ve ahirette beni sözümden geri döndürecek hiçbir bilgi yoktur dedi. Ben olduğunu sanıyorum diye cevap verdi Brian Richardson yavaşça. Anlıyor musunuz? Oğlunuzla ilgili gerçeği biliyorum. Odadaki sessizlik hiç bitmeyecek gibiydi. Sonunda Harvey Warrender bembeyaz bir yüzle fısıldadı.
Neyi biliyorsunuz?
Tanrı aşkına diye üseledi Richardson. Bilmem yeterli değil mi? Bana bunu söylettirmeyin.
Bana ne bildiğinizi söyleyin dedi Warrender yine bir fısıltıyla.
Hiçbir şey tahmine bırakılmayacak, söylenmemiş hiçbir şey kalmayacaktı. Korkunç, acı gerçekten kaçınılmazdı. Peki dedi Richardson yumuşak bir sesle. Özür dilerim ama buna beni siz zorladınız. Adamın gözlerinin içine baktı. Oğlunuz Howard asla bir kahraman olmadı. Düşman karşısında korkuya kapılıp arkadaşlarını terk ederek tehlikeye düşürdüğü ve yardımcısının ölümüne sebep olduğu için savaş divanına verildi. Savaş divanı onu her bakımdan suçlu buldu. Kendini asarak intihar ettiğinde kararın çıkmasını bekliyordu. Harvey Warrender'ın yüzünde renk namına bir şey kalmamıştı. Richardson zalimce bir isteksizlikle sözüne devam etti. Evet, Fransa'ya gerçekten bir hava akını yapıldı. Ama bu akına komuta eden oğlunuz değildi. Yalnız bir yardımcıyla birlikte kendi uçağında bulunuyordu. Gönüllü olarak da gitmemişti. Bu onun ilk göreviydi. Parti yöneticisinin dudakları kurumuştu. Diliyle dudaklarını ıslattıktan sonra devam etti. Filo korunma nizamında uçuyordu. Hedefin yakınlarında ağır bir saldırıya uğradılar. Diğer uçaklar dayanmaya çalışarak hedefi bombaladılar. Bazıları kayboldu. Oğlunuz yardımcısının bütün yalvarmalarına rağmen nizamı bozdu ve arkadaşlarını tehlikeli bir durumda bırakarak geri döndü. Viski bardağını yere bırakırken Warrender'ın elleri titredi. Dönüş yolunda, dedi Richardson, uçak isabet aldı. Yardımcısı ağır yaralandı ama oğlunuza bir şey olmadı. Yine de oğlunuz pilot koltuğunu terk etti ve uçmayı reddetti. Yardımcı yarasına ve ehliyetli bir pilot olmamasına rağmen uçağı geri döndürmek için idareyi ele aldı. Gözlerini kaparsa sahneyi zihninde canlandırabileceğini düşündü. Yardımcısının yarasından kan içinde kalmış daracık ve gürültülü küçücük pilot yeri. Kulakları sağır edici motorlar, merminin çarptığı yerdeki delik, dondurucu rüzgar, dışarıda silahların uğultusu, içeride çevreyi nemli uğursuz bir bulut gibi saran korku ve pilot yerinin bir köşesine korkuyla çömelmiş, büzülmüş bir vücut. Zavallı piç, diye düşündü Richardson. Zavallı, cahil piç. İflas etmiştin, hepsi bu kadar. Birçoklarımızın üzerinde sendelediği bıçak sırtının ötesine düştün. Tanrı bilir başkalarının sık sık yapmak istediğini yaptın. Biz kimiz ki şimdi seni eleştirelim? Gözyaşları Harvey Warrender'ın yüzünden aşağıya doğru süzülüyordu. Ayağa kalkarak mahvolmuş bir sesle daha fazlasını duymak istemiyorum, dedi. Richardson sustu. Anlatılacak çok az şey kalmıştı. Yere çarparak İngiltere'ye iniş yardımcının yapabileceğinin en iyisi. İkisinin enkaz arasından çıkarılışları, Howard Warrender büyük bir mucize sonucu sapasağlam, yardımcısı ölüm halinde. Daha sonra doktorlar geriye dönmeye çalışırken bu kadar kan kaybetmese yaşayacağını söylemişlerdi. Savaş divanı, karar, suçlu, intihar ve sonunda raporların gizlenip meselenin kapanması. Ama Harvey Warrender bunları biliyordu. Kahramanın ölümünü yalancı saçma efsanesini yaratırken bile biliyordu. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu ezik bir tavırla. ''Benden ne istiyorsun?'' Richardson duygusuz bir sesle açıkladı. ''Sizinle şef arasındaki şu yazılı anlaşmayı.'' Bir anlık karşı koyma kıvılcımı parladı adamda. ''Ya vermezsem?'' ''Bunu,'' dedi Richardson, ''bana sormayacağınızı umuyordum.'' ''Sana soruyorum.'' Parti yöneticisi derinden iç çekti. ''O zaman savaş divanının çeşitli dönemlerini özetleyip bunları teksir ettireceğim. Kopyalar imzasız olarak basit zarflar içinde postalanacak. Ottawa'da adı geçen herkese gönderilecek. Parlamento üyelerine, bakanlara, basına, yüksek memurlara, sizin kendi bakanlığınızın görevlilerine.'' ''Seni domuz.'' Warrender'ın ağzından sözler boğuluyormuş gibi çıkıyordu. ''Seni pis, adi domuz!'' Richardson omuz silkti. ''Beni zorlamazsanız bunu yapmak istemiyorum.'' ''İnsanlar anlayacaktır,'' dedi Harvey Warrender. Yüzüne biraz renk gelmişti. ''Sana anlayacaklarını ve yakınlık göstereceklerini söylüyorum. Howard gençti, sadece bir çocuktu.'' ''Her zaman yakınlık duymuşlardır,'' dedi Richardson. ''Şimdi bile oğlunuz için üzülebilirler ama sizin için değil. Bir zamanlar bu olabilirdi ama artık mümkün değil.'' Işıklı çerçevesinin içindeki portreyi altındaki saçma faydasız eşyaları işaret etti. ''Bütün bunları hatırlayacaklar ve siz Ottawa'nın alay konusu olacaksınız.'' Bunun doğru olup olmadığını merak etti. Büyük bir merak uyanacak, tahminler yürütülecek ama herhalde pek az alay edilecekti. İnsanlar bazen umulmadık kadar duygulu ve derin bir anlayış sahibi olurlardı. Belki çoğu aklından geçen nasıl bir garip düşüncenin Harvey Warrender'ı kendi kendini kandırmaya ittiğini merak edecekti. Kendi zafer rüyalarını oğlunda mı canlandırmaya çalışmıştı? Büyük hayal kırıklığı acıklı ölüm yüzünden aklını mı oynatmıştı? Richardson sadece büyük bir acıma duyuyordu. Ama Warrender kendisiyle alay edileceğine inandı, yüz kasları oynuyordu. Birden şömineye doğru koştu ve yanında duran bir maşayı kaptı. Uzanıp tablonun sadece birkaç parçası ve çerçevesi kalıncaya kadar parçalayarak, yırtarak, hırsla portreye vurdu, vurdu. Tek bir darbeyle küçük uçağı parçaladı, sonra harita kutusunu ve solmuş şapkayı aşağıdaki şömineye fırlattı.
Döndü soluk soluğa sordu. İşte tatmin oldun mu?
Richardson da ayağa kalkmıştı alçak sesle. Bunu yaptığınıza üzüldüm dedi. Gerekmiyordu. Gözyaşları yeniden başlıyordu. Muhacirat bakanı hemen hemen uysallıkla sandalyesine doğru gitti. Adeta içgüdüsüyle daha önce bırakmış olduğu viski bardağına uzandı. Peki dedi hafif bir sesle, sana anlaşmayı vereceğim. Daha başkasının bulunmadığını umarak bütün diğer kopyalarını da. Warren'dır başını salladı. Ne zaman?
2 veya 3 gün sürer. Toronto'ya gitmek zorundayım. Kağıt orada, özel bir kasada.
Çok iyi dedi Richardson. Alınca bunu doğrudan doğruya şefe vermenizi istiyorum. O bu akşam burada olanları bilmemeli. Anlaşmamızın bir bölümü bu. Anlatabiliyor muyum?
Yine bir baş işareti.
Anlaşmaları karşılıklı güvene dayanıyordu ama artık bir geriye dönüş olamazdı. Richardson bundan emindi.
Harvey Warren'dır başını kaldırdı. Gözleri nefret doluydu. Richardson adamın tavırlarının ve duygularının bu kadar çabuk değişmesi çok şaşırtıcı diye düşündü.
Bir zamanlar dedi Warren'dır ağır ağır seni yıkabilirdim.
Biraz huysuzlanarak ekledi. Biliyorsun hala bakanlar kurulundayım.
Richardson kayıtsızlıkla omuz silkti.
Belki ama açıkçası artık bir önem taşıdığınızı sanmıyorum.
Kapının eşiğinde omzunun üzerinden seslendi. Zahmet etmeyin ben yolu bulurum. 3. kısım. Geri dönerken tepki kendini gösterdi. Utanç, tiksinti, buhranın sonsuzluğu. Brian Richardson şu sıra her şeyden çok bir insanın sıcak dostluğunu istiyordu. Şehrin merkezine yakın bir telefon kulübesinin önünde durdu. Jaguar'ın motorunu çalışır halde bırakarak Millie'nin numarasını çevirdi. Sessizce dua etti.
Ne olursun evde ol. Bu akşam sana ihtiyacım var. Ne olursun, ne olursun.
Telefonun zili çalmaya devam etti. Sonunda telefonu kapattı. Kendi dairesinden başka gidecek yeri yoktu. Hiç olmazsa bu kerelik Eloise'in orada olmasını dilediğini fark etti. Yoktu. Boş, yalnız odalardan geçti. Sonra büyük bir bardakla açılmamış bir çavdar rakısı şişesi alarak düzenli bir şekilde sarhoş olmaya başladı. 2 saat sonra saat 1'i birkaç dakika geçe şık bir gece elbisesi giymiş olan sakin, güzel Eloise Richardson daireden içeri girdi. Fil dişi duvarlı İsveç cevizinden mobilyalarla döşülü oturma odasına girince kocasının beyaz halının üstüne yüzü koyun serilmiş, sarhoşça orladığını gördü. Yanında boş bir şişe ve devrilmiş bir bardak vardı. Burnunu kibirli bir tiksintiyle kırıştıran Eloise kendi yatak odasına gitti ve her zamanki gibi kapıyı kilitledi.
36. ayrımın sonu. Sayfa 363.